bir aşk tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta.
Herkese selam ve Leylanmasına hoş geldiniz. Ben Eda. Mısır Mitolojisi serimize yeni bölümümüzle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde defalarca Set tarafından öldürülüp annesi tarafından diriltilen, babasının intikamını almak isteyen ve kendisinin hakkı olan tahta yerini almak isteyen Horus ile kötülük tanrısı Set'in kavgalarına şahit olacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bir önceki bölümde Osiris ve Isis hikayelerine detaylıca bir değinmiştik. Eğer aranızda beni yeni dinleyenler varsa bu bölümü ve hatta tüm Mısır Mitolojisi serisini Yaratılış Mitleri bölümünden itibaren dinlemenizi tavsiye ederim. Hem kafanız karışmamış olur hem de olayları daha net anlayabilirsiniz. En son Osiris'in Set tarafından öldürülüp parçalandığından ve bu parçaların Mısır'ın her bir tarafına saklandığından Isis'in de bu kayıp parçaları bulup onu ikinci kez diriltmesinden bahsetmiştik. İkinci kez diriltilen Osiris, rivayete göre bir parçası eksik olduğu ve artık insanlarına faydalı olamayacağını düşündüğü için yeraltı dünyasının hükümdarı olur. Ve sonsuz yaşamına burada devam eder. Ölülerin ruhlarını sorgudan geçirerek onlara ya sonsuz yaşam verir ya da Amut adı verilen ruh yiyen canavara yem eder. Osiris'in ölü olduğu zaman diliminde Isis, Horus'u dünyaya getirir. Horus, Yukarı Mısır bölgesinde bulunan Kemis adı verilen bir bölgede, şimdiki adı Ahmim, bu bölgede doğar. Isis, Horus büyüyene dek onu papirüs bataklığında saklar ve bu saklama tabii ki kötülüğün tanrısı Set'e karşıdır. Isis'in güçlerinin koruması altındadır Horus. Hiyerogliflerde de Isis tarafından emzirilen bir bebek olarak tasvir ediliyor. Bu arada kaynaklarda Horus iki şekilde sergileniyor. Kimi zaman farklı dönemlerde yer alan ayrı tanrılar olarak, kimi zaman da aynı tanrının farklı yönleri olarak. Yani hem babasının intikamını almak isteyen Şahin başlı Horus ya da genç Horus var, hem de Ulu Horus ya da yaşlı Horus var. Ancak çoğu önemli kaynağa göre bu ikisi aynı kişiyi temsil ediyor. Genç Horus, Isis ve Osiris'in oğlu, babasının intikamını almak için Set ile savaşan kişi. Yaşlı ya da Ulu Horus da onun yüceliğini, tanrısal yönlerini vurgulamak için kullanılan bir ünvan gibi düşünebiliriz. Genç Horus, Şahin başlı bir erkek olarak resmedilir. Diğer bilinen adı da Harvard'dır. Yani Harvard Horus'un genç olduğu zamanki adıdır. Mısır'ın hükümdarlığını yapan her firavun kendilerini Horus'un yeryüzündeki cisimleşmiş halleri olarak gördüklerinden kendi isimlerinin yanına onun ismini de eklerlerdi ve yaşayan bir Horus olarak tanınırdı bu firavunlar. Mısır'ın ilk kralları da düşmanlarını avlayan Şahin görünümünde resmedilirdi hep. Isis onu düşmanından korumak için papirüs bataklığında saklar demiştik. Buraya Horus'un yuvası da denir. Yani Mısır sanatında en fazla kullanılan mitsel simgelerden birisidir Horus'un yuvası. Tapınak duvarlarındaki sahnelerde bebek Horus rolündeki krallar sazlıklarda bir inek tarafından yıkanır ya da emzirilirken resmedilir. Bu inek de birçok tanrıça ile özdeşleştiriliyor. En çok da Hathor ile. Ki Hathor kelimesi de Horus'un evi anlamına geliyor. Hathor aslında kadınların doğurmasına, ölülerin yeniden canlanmasına ve evrenin yenilenmesine yardımcı olan altın bir tanrıça. Genellikle bir çift inek boynuzunun ortasında kırmızı bir güneş kursu taşıyan çok güzel bir kadın olarak betimleniyor. Aynı zamanda Horus'un eşi veya kızı olarak da karşımıza çıkar. Hatta Horus'un emzirilen resim tasvirlerinden dolayı süt annesi olarak da görülür. Isis gitmek zorunda kaldığında onu koruyan tanrıçalardan biri olarak da. Piramit metinlerinde yılanları uzaklaştırmaya yarayan bir büyüde Horus parmağını emen bir bebek olarak da tanımlanır. Hatta Mısır krallarından eski krallık hükümdarlarından 2. Pepi çıplak olarak çömelmiş, parmaklarını emerken hatta annesinin kucağında otururkenki haliyle çocuk Horus olarak betimlenen ilk kral olarak biliniyor. Orta ve yeni krallıkta da bazı krallar tanrılara olan bağlılıklarını göstermek için kendilerini papirüs bataklığında kutsal ineği emen bebek Horus şeklinde tasvir ettirirmiş. Aslında Mısır kralları görüldüğü üzere Horus'un bebeklik ve çocukluk dönemleriyle sıkı bir bağlantı içinde. Çocuk Horus'a verilen bir isim de vardır tabii ki, tıpkı genç Horus gibi. Yunanlar ona Harpokrates der. Çocuk Horus da çocuk tanrılarının en önemlisidir. Yanlış duymadınız. Çocuk tanrılar da mevcut Mısır mitolojisi ve ikonografisinde ve hatta iki önemli işleri vardır. olaylardır. İlk olarak evrenin yenilenmesini simgelerler. İkinci olarak da kozmik düzeni tehdit eden yabani yaratıkları etkisiz hale getirirler. Bazen çocuk tanrıların yerine cücelerin de aldığı biliniyor. Gelelim hikayemize. Rivayete göre Isis'in hamileliği çok uzun sürer ve çok zor bir doğum yapar. Horus doğduğunda Osiris Set tarafından parçalanmıştır ve parçalarını Mısır'ın her bir tarafına dağıtmıştır. Isis, Horus'u Osiris ölüyken doğurur. Osiris öldükten sonra da Set, Isis'i ve Horus'u kaçırarak zindana atar. Ancak bu zindandan kaçması için bilgelik tanrısı Thoth, Isis'e yardım eder. Ve ona güvenli bir bölge bulması için oraya gidene kadar da eşlik edebilmesi için 7 tane akrebi görevlendirir. Bu akrepler Tefen, Befen, Mestet, Mesetef, Petet, Tetet ve Matet'tir. Isis bu akreplerle beraber yola koyulur ve en sonunda Tep adı verilen bölgeye varırlar. Sığınmak için bölge şefinin evine gider ancak bölge şefinin hanımı akrepleri gördükten sonra Isis'in sığınma talebini reddederek onu kovar ve bölgede bulunan herkese Isis'e evini açmamaları için uyarıda bulunur. Isis sonrasında bataklıkta yaşayan fakir bir kadınla karşılaşır ve bu kadın evini Isis'e açar. Şefin hanımı bunu duyar duymaz sinirlenip bataklık bölgesine onların yanına gelir ve fakir kadına tehditler yağarır. Isis ve fakir kadını evlerinden kovar. Bu duruma sinirlenen akrepler hain bir plan hazırlar ve bütün zehirlerini başlarında olan akrep Tefen'e aktarır.
Bir aşk tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta.
Ve Tefen şefin evine girip çocuğunu sokarak ölmesine sebep olur. Kadın feryat figan ağlar, kimse ona kötü kalpliliğinden dolayı yardım etmez. Ancak Isis kadını acıyarak çocuğunu iyileştirmeyi talep eder. Ve çocuk hayata döndükten sonra da kadın özür dileyerek kendisini affetmesi için Isis'e yalvarır. Isis'in bu kahramanlığı bölgedeki herkesin dilinde dolaşır. Bu hikaye yayılır da Set'in kulağına gider ve onu bulur diye başka bir yerde saklanmak için Horus ile birlikte Tep'ten ayrılmaya karar verir. Yine akreplerin rehberliğinde Kebet toprakları Busiris kenti yakınlarında Nil'in koynunda yüzen büyülü bir adaya giderler. Adanın büyülü niteliklerini ve bu nitelikleri nasıl kullanacağını yalnızca Isis, kız kardeşi Neftis ve adanın sahibi olan kadın biliyordur. Rivayete göre adaya vardıklarında Horus'u orada yaşayan kadına emanet eder ve Osiris'in parçalarını aramak için yola koyulur. Aradan öyle uzun zaman geçer ki Isis Osiris'i bulup dirilttiğinde Horus çoktan büyümüştür ve babasının intikamını almak için artık hazırdır. Set ile savaşta karşı karşıya gelecektir. Horus ve Set arasındaki mücadele Mısır mitolojisinin en önemli temalarından biridir. Bulunan papirüslerde, mezar anıtlarında ya da piramit metinlerinde bu temaya bolca rastlıyoruz. Düzenin ve hakkaniyetin zaferini simgeler. Horus, Set'i alt ettikten sonra Mısır'ın hükümdarı olarak karşımıza çıkar ve kendi hakkı olan tahta geçerek Mısır'ın hakimi olur. Güneş tanrısı Ra'nın halefi olarak da kabul edilir ve Mısır'ı yönetirken adil bir hükümdar olarak tanımlanır. Set yalnızca tanrıların en güçlüsü olduğunu savunurken Horus kral olma hakkı üzerinde durur. Güç ile adalet arasındaki bu tartışma da Mısır tarihinde birçok kriz döneminde söz konusu olmuştur. Set Horus tarafından öldürüldükten sonra Ra tarafından gökyüzünde fırtına tanrısı olarak yaşamaya çağrılır. İnanışa göre tanrıların düşmanlardan korunmak için Set'in gücüne ihtiyaçları vardır. Böylelikle Ra'nın güneş teknesinde onu korunmak için yerini almış olur. Bu arada Ra'nın gözünü biliyorsunuzdur. Antik Mısır deyince karşımıza en çok çıkan simgelerden birisidir bu göz simgesi. Bu gözün hikayesinin Set ve Horus arasındaki bu savaştan doğduğuna inanılır. İnanışa göre Set Horus'un bir gözünü yaralar. Bazı kaynaklara göre ise gözünü yuvasından çıkartır. O dönemlerden bu yana Horus, şahin başlı, yırtıcı hayvanları andıran, keskin bakışlı ve her şeyi görebilen bir tanrı olarak tasvir edilir belirttiğim gibi. Onun sağ gözü ve sol gözü aynı zamanda her daim dünyanın üzerinde olan güneşi ve ayı simgeler. Sol gözü güneş, sağ gözü aydır. Yani güneş gözü Ra'nın gözü olarak bilinir. Ay gözü de Set tarafından yaralandığı için Set'in gözü olarak bilinir. Horus gözlerini açınca ortalığın aydınlandığına, kapatınca da karardığına inanılır. Güneş gözü her sabah bereket ve ışık getirmek için yeniden doğar. Bu durum manevi manevi anlamda da vicdanı simgeler. Vicdanın karşılığı olan nefsaniyet ve kötülüğü simgeleyen Set'in gözü çıkarmaya çalışması vicdana karşı bir başkaldırı gibi görülür. Onun gözünü yaralaması da bu yüzdendir. Aynı zamanda eski Mısır'da göz sözcüğü dişildir. Dolayısıyla tanrıların gözleri de tanrıça olarak kişileştirilir. Bazı kaynaklara göre Set tarafından yaralanan göz, bilgelik tanrısı Tot tarafından iyileştirilir. Bazılarına göre inek olarak tasvir edilen tanrıça Hathor, yani Horus'un süt annesi, gözü kendi sütüyle iyileştirir. Jumilhak Papirüsü'ndeki benzer bir hikayede de Anubis bu gözü alıp dağ yamacına gömer. Isis de bu bölgeyi sulayarak gözü canlandırır ve canlanan göz topraktan ilk üzüm bağlarını yaratır. Bu söylencede Horus'un gözleriyle tapınaklarda tanrılara şarap sunulan ayinler arasında bağlantı kurulur. Mısır mitlerinde Horus'un oğullarından da bahsedilir. Bu oğullar mumyalanmış iç organların muhafaza edildiği dört kavanozun kişisel bekçileridir. İmseti karaciğerin, Hapi akciğerlerin, Duamutef midenin ve Kebesenoef de bağırsakların bekçisidir. İsmini yine söylemesi çok zor ve yine benim asla söyleyemeyeceğimden isimlerden. Kebesenoef doğru olan. Mumyalama işlemi genellikle ölünün ölümden sonraki yaşama hazırlanması ve ölünün yeniden canlandırılması için bir ritüel olarak düşünülüyordu, biliyorsunuz ki eski Mısır'da. Bu süreç sırasında da kalp kişinin kişiliğini ve ahlaki durumunun merkezi olarak kabul edilirdi. Ölümün yeniden canlandırılması ve ölümden sonraki yaşam için gerekliliği nedeniyle de bedende bırakılırdı. Mide, karaciğer, akciğer ve bağırsaklar da çıkartılırdı ve kendi bekçileri olan bu kavanozlara konurdu. Bu dört oğul aynı zamanda dört ana yönün de koruyucusu olarak karşımıza çıkıyor. İmset güneyin, Hapi kuzeyin, Duamutef doğunun, Kebesenoef ise batının koruyucusu. Ölüler kitabındaki tasvirlerde bu dört tanrının Osiris'in yargı salonunda hemen onun önünde bulunduğu belirtiliyor. Bu oğullar aynı zamanda çoğu kez tabutların ya da koruyucu sandıkların üzerinde dört koruyucu tanrıça Isis, Neftis, Neit ve Sekmet ile birlikte anılırlar ya da resimlenirler. Bu tarz resimleri ya da hiyeroglifleri Instagram'da da paylaşacağım. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşene dek kendinize güzel bakın, sanatla kalın.
Bir aşk tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta.